Ayrım 11, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 134. 9 Şubat 1985 Cumartesi, saat 8.50. Uyu, uyu, uyu yaşlı adam, uyu. Bu akşam ibrişim nasıl bittiyse Üçgül de öyle bitti. 3 gece önce böcüm kaçıncı kez bitmişti? Ve işte yapayalnızım. Gözüm de yok, arada bir ben rica etsemi şöyle bir anımsıyorum. Oysa o yıllar önce bitmişti. Bu gece yalnız başıma içtim ve mutlu oldum. Uyu hadi uyu. Uykum var yaşlı adam. 2 gece önce de yapıncak bitmişti ama o 3 yıl öncesinden bitmişti. Tülsü telefon etti 2 gün önce ama o oldum olası yoktu. Hadi uyu yaşlı adam, hadi uyu. Tek başıma içtim. Radyoyu FM açık bırakarak yattım. Uyumadım, uykuya teslim oldum. Tıpkı ölüme teslim olur gibi. Ne gücüm kalmıştı, ne umudum vardı. Tedirginlik duyulmayan bir teslim oluştu bu. Gündüz uyumamıştım. Hürriyet gazetesinde gösterinin gülmece üzerine açık oturumunu olduğu için Üçgül'e dil yazısını vermiştim. Cüzdanımı sanat dergisinde düşürmüştüm. Yorgundum. Osman Karaca ve Erdal Öz'le arabayla gelmiştim. Uyudum. 8 Şubat 1985 Cuma saat 23. Gecenin bir zamanı radyonun sesiyle uyandım. Radyoyu kapadım. Saat 04.30'da tuvalete gittim. Yeniden yattım. Saat 7.15'te aman ne keyifli kalktım, aman ne güzel bir sabah. Bu sabah bozulmamış. Oysa dün sabah ne kötüydü. Her yanı topladım, toparladım. Çantamı ve torbaları hazırladım. Biraz sonra Çatalca'ya gideceğim. Nişantaşı, 13 Şubat 1985. Üstündeyim, altındayım. Sultan yalnız. Bu gece yalnızlığımın saltanatındayım. Yalnızlığımın saltanatını yaşıyorum. Yalnızlık ülkemde ki dünya, imgelerimden, düşlerimden başkası giremez sınırlarından ülkemin. 14 Şubat 1985 saat 7.30. Tek başıma içmiştim. Böcüm gelecekti. Telefon edip gelemeyeceğini söyledi. İçimden gelmesini istiyordum. Hava soğuk ve karlıydı. İçerek Madame Bovary'yi okudum. Erkenden yattım. Galiba 21.30'du. Güzel rüyalar gördüm bir dolu. Bir tanesi Edilbiret'i gördüm. Büyük ve çok kalabalık bir salonda bir yükseltide konser veriyor. Konserden sonra dünyanın en büyük konservatuvarı gibi bir yerde ders almasına galiba burslu olarak karar veriliyor. Ben bu karara karşı geliyorum. Nedenini soruyorlar. Üstümde siyah elbisem ve siyah örgü boyun bağım var. Ortaya öne çıkıp konuşuyorum. İdil solumda, konser verdiği o yükseltide. Söylediğim şu. O konservatuvar mı her nesi ise öyle bir yüksek müzik merkezi işte. Orada ders vermesi gereken, öğretmesi gereken İdil gibi büyük bir sanatçı gidip orada ders alamaz. Bu sözlerim çok soğuk, yersiz karşılanıyor. Çünkü o yer öyle bir önemli yermiş ki İdil bile oraya gidip ders alabilirmiş, almalıymış. Bunu sözle söylemiyorlar ama havadan, susmalarından, davranışlarından bu düşüncede oldukları belli. Çok bozuluyorum. Anlamadığım bir konuda konuştum diye kendi kendime kızıyorum. Yardım istercesine İdil'e bakıyorum. Dürbünle bakmışım gibi uzak yükseltideki İdil'in yüzü yaklaşıyor. Sözlerimden onun da tedirgin olduğu yüz çizgilerinden belli. Anlayamadığın, bilmediğin konuya ne diye karışırsın der gibi. Utanıyorum. Uyandım. Sonra daha başka rüyalarda gördüm. Hepsini unuttum. Nişantaşı, 6 Mart 1985 Cumartesi saat 1.07. Şu ıvır zıvır işlerim olmasaydı, Kesici Alice'i yazmaya bu akşam başlayabilirdim. Öyle hazırım ki. Kesici Alice büyük bir yapıt olmayacak ama bir tiyatro olacak. Oradan oraya, böcümle olan yazmayı düşündüm bu gece. Antalya'yı, 2 kişilik oyun olmalı. Engel, yaşlılık. Bunu da yazayım. Uluslararası avukat olmak isterdi böcüm. Nişantaşı, 6 Mart 1985. Oscar Wilde, doğa sanatı taklit ediyor demiş. Bizim topluma bakınca şöyle diyorum, toplumumuz öykülerini taklit ediyor. Ne yazık ki bu yüzden övünemem, toplumumun adına yerinirim. Vakıf, 12 Nisan 1985. Bana öyle geliyor ki, yazıncı dünyanın en yalnız insanı. 20 Nisan 1985. Yıl yazılmamış ama 1985 notları arasında bulundu. Bu gece Ayça'dan beni bağışlamasını diliyorum. Evet, sarhoşum. Ne denli sarhoş olabilirse bir insan ve yapayalnızım. Bir vandal gibi. Barbarcasına saldırdım önce. Neden bilmiyorum ve neden yabancıydım kendime ve neden baş eğdi Ayça? Her dediğime ve neden bir hiç görünmez? Bir yabani o ben değildim ki. Anlasana Ayça, bugün 20 Nisan'ın 20'si. Şimdi saat 20:36. Düş gibisin Ayça. Neden baş eğdin bana? Vakıf, 31 Nisan 1985 Pazar. Radyo oyunlarını sahnede seyrettiğim oyunlardan daha çok seviyor ve beğeniyorum. Elbet sahnede olağanüstü başarıyla oynanmış oyunlar bunun dışında. Niçin radyo oyunlarını sahnedeki oyunlardan daha çok sevdiğimi dün gece radyodan dinlediğim Pearl Buck'ın Aşk Ölmez adlı oyununu dinledikten sonra düşündüm. Radyo oyununu seyrettiğim oyundan daha çok seviyorum. Çünkü oyunu seyrederken rejisörü, oynanışı, oyuncuları, dekoratörü, ışıkçıyı, genel olarak oyunu gerçekleştirenlerin hepsini eleştirmek olanağım var. Oysa oyunu dinlerken kendi hayal gücümü istediğim gibi kullanma hakkına sahibim. Radyodan oyunun salt sesini duyuyorum. O seslere göre sahneleri imgelememden kendim yaratıyorum. Dekoru görmüyorum. Görmediğim dekoru imgelememden kuru veriyorum. Seslerini duyduğum oyuncuların davranışlarını, mimiklerini, gidiş gelişlerini, devinimlerini görmüyorum ama rejisörlük ederek onlara seslerine en uygun gelen davranışları, gidiş gelişleri, mimikleri, devinimleri yaptırıyorum. Kısacası radyodan bir oyun dinlerken o oyunun rejisörü de, dekoratörü de, ışıkçısı da, seyircisi de benim. Ve her seyirci, radyodan oyun dinleyicisi, izleyici, tiyatroyu bilse de bilmese de, nedenli tiyatrodan anlamasa da kendisini en iyi rejisör, en iyi dekoratör, en iyi ışıkçı sanır. Ya da şöyle diyelim, en usta rejisörü, dekoratörü, ışıkçıyı eleştirme, beğenmeme hakkını kendinde bulur. Bu, insanın kendini beğenme doğasından ileri gelir. Sahnede seyrettiğim oyun bana imgelememi işletmek, oyunculara oyunu en iyi oynatmak olanağını vermiyor. Üstelik radyodan dinlediğim oyunlarda oyunculara istediğim makyajı yaptırıp onlara en uygun yüzleri de verebiliyorum. Sahnede seyrettiğim pek çok oyunda şu oyuncunun şu role fiziği bakımından oturmadığını, uymadığını çok düşünmüşümdür. Oysa oyunu radyodan dinlerken sesini duyduğum oyuncuya bana göre en uygun olan yüzü, bedeni veriyorum. Güzel bir genç kız konuşuyorsa o ses bana göre güzel genç kız hangisi ise o yüzü, o teni, o saç rengini, o boyu, o göz rengini veriyorum ve bu yüzden hiç düş kırıklığına uğramıyorum. Vakıf, Mayıs 1985. Kulis sahibi George, kendisiyle yapılan bir röportajda içenlerin kötü insan olamayacağını söylemişti. İçenler derken George, elbet ara sıra içenleri kastediyor. Hadi sarhoşlar demesek bile içkicileri, içki alışkanlıklarını söylemek istiyor. George doğru söylüyor. Evet, içkiciler kötü insan olamazlar. Ama George bu doğruyu eksik söylüyor. Çünkü içkiciler kötü insan olamazlar ama iyi insan da olamazlar. Kötü olamazlar, iyi olamazlar. Peki ne olurlar? Onlar ne kötü ne iyi olabilen insanlardır. İçkici salt içkici olabilir. Başka hiçbir şey değil. Mayıs 1985. Birlikte öldüklerimi İlya Ehrenburg'u yazarken Cumhuriyet Eki, Siyaset 85'in 12 Mayıs 1985 sayısındaki yanlışlıkla 84 olarak basılmış, orta sayfadaki Kültürün Savunulması yazısındaki Ehrenburg'un konuşmasından yararlanmalıyım. Suphi Nuri İleri'nin benzetmesi, nasıl Stalin'e yağcılık etmiş, savaş yılları da içinde nasıl yıllarca Paris'te yaşayabildiği anlaşılıyor, sonra da Stalin'in aleyhinde oldu. O zaman söylesek şimdi yazamazdık gibilerinden bir şey söyledi. Böyle insanlardan iğreniyorum, hele çok aydın ve zekiseler, Ehrenburg gibi. İğrenmem zekaları ve kültürleri kadar artıyor. Nazım'ın Stalin'i kötüleyen şiirini de sevmem. Ayıptır Nazım için. Nasıl kandırıldım diyebilir ki? Sen o dönemi içinde yaşadın. 1 Haziran 1985 Cumartesi saat 16:58. Öykü, birbirlerini seyredenler. Seyredildiğinden haberleri olmadan birbirlerini seyreden insanlar. Seyredeni seyretmekte bir üstünlük, bir gizli olay, bir gülmece var. Başkasını seyreden o sırada kendi seyredildiğinden habersizse çok gülünçlü olur. Bu benim öteden beri pek çok kez yaşadığım bir olaydır. Seyredeni seyretmek hoşuma gider. Onun keyif alışını, alay edişini ve bunları yaparken mimiklerini, davranışlarını seyretmekten zevk alırım. Ve her böyle bir durumda ya beni de bir seyreden olsa diye düşünürüm. Böylece zincirleme bir seyircilik ortaya çıkar. Bu zincirin her seyredeni kendi seyretmesinden zevk almaktadır. Bugün 1 Haziran 1985 Cumartesi, çocuklara yemek yapmaktan yorgun düşmüş saat 13:30'da çalışma odamda uyumuştum. 15.40'da uyandığımda çok keyifli uyanmışım. Kimileyin yorgun ve tatsız uyanıyorum. Radyo ile uyumuştum. O yarı uykuda radyodaki müzik bana yazı makinesinin tuşlarının vuruşlarından çıkıyormuş gibi geliyor ve uykudaki bu müzikten keyifleniyordum. Uyandım, radyoyu kapattım. Pencerenin üst camında bir örümceğin bir sinekle boğuşmasını uzun uzun, uzun uzun dediğim hepsi olsun olsun da 10 dakikacık yoktur da o kadar. Zaman uzunluğu, kısalığı da görece. Benim örümcek sinek savaşını uzun uzun seyretmeye zamanım mı var ki? Seyrettim. Küçücük karınlı, pek çok kollu örümcek ipler üstünde ölüm dansı yapan ip cambazı gibi devinip duruyordu. Onun devinimlerinden kurmuş olduğu ağın genişliğini anlıyordum. Beyaz boyalı duvar ve tavanda ak ağları görünmediğinden cambaz örümcek sanki boşlukta dans ediyor, oynuyor gibiydi. Kocaman sineğin görünmeyen ağlarla sarılıp sarmalanmış cesediyle boşlukta oynayıp duran dans eden sineğin beşte biri gövdesi ve bir sürü incecik kolları olan örümcek havada. Kalkıp ikisinin birden ölü sinekle capcanlı örümcek üzerine sineklikle vurmayı düşündüm. Yapılması gereken buydu ama yattığım yerden kalkmaya üşendim. Aslında üşenmişliğim bir bahaneydi. Örümcek havada ağları da görünmediği için hiçbir yere dayanmıyormuş gibi boşlukta öyle güzel dans ediyordu ki kalkıp da onu öldürmeye kıyamadım. Üşenmişlik bahanesine sığındım. Bütün örümcekleri böyle güzel dans ederlerken görsem hiçbirini öldüremezdim ve benim çalışma odam dans eden örümceklerle dolardı. İyi ki örümcekler her an dans etmiyor. Bundan çıkan akılcı sonuç şudur. Bir örümcek insanlarca öldürülmek istemiyorsa hiç durmadan dans etmeli ve dans ede ede bitip tükenmelidir. İnsan da bundan kendine bir ders çıkarmalı. Haydi durmadan kendi dansını yap. Senin dansın her neyse. Senin dansın resim yapmak mı, şarkı söylemek mi, yazmak mı, şiir mi, laboratuvar kurmak mı, yapmak mı, uygulamak mı, yaratmak mı? Her neyse, o dansını yap işte. Bunları düşündüm ve birden bunları düşünüp örümceği seyrettiğim gibi bir başkası da haberim olmadan beni seyretse. Sonra onu daha bir başkası ve onu daha daha bir başkası ve birbirlerini kendilerinin seyredildiğinden habersizce seyreden insanlar. Ve sonra düşündüm. Son seyreden ölüm. Böyle bir öykü yazabilirdim. Bir çocuk, belki benim gibi yaşlı bir çocuk, bir yaz ikindisi bir ağacın gölgesindeki sinekle örümcek savaşını ve sonra örümceğin dansını seyrediyor. Bu çocuğu ileride sık ağaçlar arasında sevişme yorgunu bir çift seyrediyor. Bu çifti bir röntgenci seyrediyor. Röntgenciyi başkası seyrediyor ve böyle böyle. Filanı yazar seyrediyor. Seyredenlerin hiçbiri seyredildiklerinden habersiz ve seyretmekten sonsuz tat ve keyif alan yazarı ölüm seyrediyor. Soğuk ve anlamsız görünürlüğüyle. Vakıf 13 Haziran 1985. Yaşadığım çağda Türkiye'de yaşam durmadan insanları sevmemeyi öğretiyor. Hatta insanları sevmemeye zorluyor. Buna karşın hala insanları sevenlerde bir yanlış, bir terslik yaşamın gerçekliğine aykırılık var. Demek aykırı hatta karşıt bir insanım. Seçme sorunu. İnsanın hangisini sevip hangisini sevemeyeceği. 24 Haziran 1985. Boyacıgillerin son torunu. Önceki yazdıklarımı unutarak ayrı ayrı zamanlarda bu öyküyü 4-5 kez yazmış olduğumu dosyamdaki notlarımı karıştırırken gördüm. Hele birini 15 sayfa yazıp yazdıklarımı unutup aynı konuyu yeniden yazmışım. Ne demek bu? Demek aynı öyküyü yazmış olduğumu unutmuş bile olsam bilinçaltımda bu öykünün konusu özü yaşamaktaymış. 26 Haziran 1985 Çarşamba saat 06.45. Enerjinin dönüşmesi, ısı, ışık, devini gibi sevi de başkalıklara dönüşüyor. Cinayet, mutsuzluk, intihar, yıkıntı ve her şey. Ben de seviler de değişti. Yerlerini yazına, şiire, öyküye, romana, oyuna bıraktılar. 3 gün önce gelmişti bu düşünce. Her zamanki gibi umursamam diyerek yazmadım. Ama unutmuşum. Dün gece uyuyup uyanıp da unuttuğumun ne olduğunu düşünüp durdum. Sonunda anımsadım. Yazıyorum. 27 Haziran 1985 saat 11. Bugün 27 Haziran 1985 saat 11. Son Seyirci adlı öykümü yazdım. Bu öyküyü yazdığım için öyle mutluyum, öyle mutluyum ki. Çoktan beri böyle bir mutluluk duymamıştım. Keyifliyim, sevinçliyim, mutluyum. Yumuş için İstanbul'a gidecektim. İyi ki gitmemişim. Gitseydim bu öyküyü yazamazdım. Yazsam bile böyle yazamazdım. Son Seyirci kitabımın adı olacak. Salt kurgusu için sürekli 3 gün çalıştım. Notları çok eskiden alınmış bir öyküydü. 30 Haziran 1985. Öykü. Vah yavrum. Bana bu öyküyü esinleyen, şu anda öyle sarhoşum ki çocuklarla yemek yerken birlikte bir güzel içtim. 30 Haziran 1985, şu anda saat 21:14. 30 Haziran 1985 tarihli o rezalet, Sabah gazetesinin birinci sayfasındaki bir haberdir. O haberden bana gerekli olanları buraya yazıyorum. Çay ve rakı durmadan beni işletiyor. İşte yine bu notu yarıda bırakıp çişe gidiyorum. Harika. Radyoda FM öyle bir güzel müzik var ki. Üstelik koral müzik, hem de Almanca. Ne acayip. Yazıyorum haberi. Bağlarbaşı semtinde bindiği taksinin şoförü tarafından kaçırılan genç kız tecavüze uğradı. Bu sırada iki adam gelip onu kurtardı. Fakat korku içinde ağlayan kızı önce teselli eden kurtarıcıları, daha sonra onu bir inşaata götürüp sabaha kadar tecavüz ettiler. 30 Haziran 1985 tarihli gazete haberi. Çok sarhoşum. Yine çişim geldi. Artık çay içmeyeceğim. 30 Haziran 1985 Pazar, saat 21:42. Arapat yorulur da gönül yorulmaz. Bir türkü de bir dize beni anlatıyor. Vakıf, 10 Temmuz 1985 Perşembe, saat 7:58. 7 Nisan 1985 Pazar. Vakıfta, TV'de Grand Hotel Büyük Otel. Greta Garbo, John Barrymore, John Crawford, Wallace Beery, iş adamı, Lionel Barrymore, 1932 yayımı. Vicky Baum'un 1988-1960 romanından. Avusturyalı kadın yazar, Oteldeki İnsanlar, Mansion in Hotel romanıyla Hollywood ilgilenince Vicky Baum Amerika'ya yerleşir. Çok öykülü filmlerin ilk örneği. Bu ilk kısım 7 Nisan 1985 günü yazılmış. Altını yazacaktım, hala yazamadım. O zaman yazsaydım çok şey yazabilirdim. Bu romanı okumuştum eskiden. Sanırım romandan birkaç kez film yapıldı ama bu film anılarımla beni çok etkiledi. Ama en önemlisi, daha da bu romanı okumadan yazmayı düşündüğüm Ankara'daki Büyük Otel olayı. Ankara'nın en büyük oteliymiş. Kocası ölmüş, kadın Macar. Kocasından kalan zengin pul koleksiyonu. Kimler gelirmiş? Dario Moreno, Orhan Veli ve kimler kimler. Ben o otelde bir ay kaldım. Avni Dilligil tiyatrosuyla. Ateşte bir hafta. O zaman düşünmüştüm o oteli yazmayı. Yoksullaşmış ve yozlaşmış bir soylu gibiydi. Çoktan istimlak edilip yıkıldı, yerine yapılar kuruldu. Bu notu yazdığım tarih, vakıf, 10 Temmuz 1985, Perşembe, saat 7:58. Büyük otelde Gönül Yazar da kalmış, Necdet Yazar zamanında. Güneşteki anılarında var. 22 Temmuz 1985, saat 11:30, öykü. Antalya'da 25 Haziran 1983 cumartesi önce bana saatimi soran, gece sofrada gördüğüm kız. Bir daha nerede, ne zaman görebileceğim seni? Belki hiç göremeyeceğim. Seni göremeden ölüp giderim, kim bilir? Trende, sarayda filan. Halk şairlerinin düşlerinde görüp tutuldukları, vuruldukları kızlardan. Yaşamıma alaminik, anlık girmiş kadınlar. Bu not sonradan Tülsü'yü sevmek oldu. Nişantaşı, 17 Ağustos 1985, saat 6:20. Nice çirkinleri güzelleştirdim de kimse ayrımsamadı. Tarihsiz. Gelmesi Gerekirdi adlı öykümün serüveni öbür öykülerimkine benziyor. Ama bu öykünün kimi notları elimde olduğu için o serüveni baştan sona izleyebilirim. Öykünün esinlenmesi bir sayılı kağıtta yazılı biçimde olmuş. 6 Şubat 1985 Çarşamba günü 3 Gül'le telefonda konuşurken bu öyküyü yazmak birden aklıma gelmiş ve şu notları yazmışım o kağıda. Güzel öykü. Bu motif olay ta ilk çağlardan, avdan filan başlamalı. 6 Şubat 1985 Çarşamba 3 Gül'le telefonla konuşurken birden konusu gelen öykü. Duruşmaya gelip konuşmamı dinlemedin. Anlattılar, hepsini dinledim, biliyorum. Esinleten konuşma buydu. Birden aklıma geldi. Erkeğin hünerini sevgilisine göstermek isteyişi. Neyim var? Bütün canlılarda erkeğin bir çalımı, bir fizik üstünlüğü, bir şeyi var. Horoz, boğa, koç, güvercin, hindi. İnsanlarda pek belli değil, varsa bile. Salt çıplak olarak hangisi üstün, hangisi güzel? Yonutlar, yakışıklı ama hepsi değil, hayvanlar gibi. Kimisi. Ben yakışıklı değilim, zengin değilim, güzel giyimli de değilim, bilen, şaşırtan değilim, deneyimli değilim, soylu değilim, incelikli değilim. Güreşçi olmamın nedeni buydu. Bunları hep güreşte düşünürüm. Güreşe gelmesini istiyordum. Gelseydi. Şampiyon olabilirdim. Onun yüzünden yenildim, ikinci oldum. Önce kamp, minder ve güreşti. Salt o olsaydı, başka kimse olmasaydı, olurdu. Ertesi güne dek bu kısa notunu yazdığım öykü kafamda gelişmiş ve 7 Şubat 1985 Perşembe günü saat 11.58'de iki sayılı kağıttaki notu yazmıştım. Niçin o denli çok çalışkan oldu? Önemli insan olmak için. Yani horozun çekiciliğinin üstünlüğünü, fiyakasını kazanmak için. Dikkatini çeksin diye, ilgilensin diye kendisiyle. Birincilik töreninde olmalıydı. Gelmedi. Kimse olmasaydı da o olsaydı saati alırken. Bana ne bunca kalabalıktan, o olmayınca. Şiirler yazar, şiirler okur salonlarda. Konuşmalar yapar, hiçbirine gelmez sevgilisi. Onu en çok üzen de uluslararası toplantıdaki konuşmasına gelmemiş olmasıydı. Nasıl da herkes dikkatle dinlemişti. Vera eşittir öykü sempozyumu 3 gün. Sonra dava, gelebilirdi, gelmedi. Serbestti gelmesi, savunmama da gelmedi. Gelse mahkum olmaz mıydım? Belki. Konuşmamı dinleseydi. Şimdi savcı idamımı istiyor. Savunmama bilmem ki gelecek mi? Sanmıyorum ama belki gelir. Kim bilir? Hayır sanmam. Gelmez. Bunca yıl geldi mi ki bu kez gelsin? Bir de bakarsın gelir. Karar her ne olursa olsun dinlese beni bir. Belki. Olmaz, kesin gelmez. Niçin gelmesin? Belki son kez dinleyecek seni, duyacak seni. Öykü notlarımda kafamın bir yerinde bilinçaltımda aylarca uyuyup kalmış. Öykü notlarımı yazdığım notları dosyalarıma koyarım. 4.000 dosya dolusu öykü notum var. Kimisi bir sayfalık, kimisi bir iki sayfalık. Kimisi kağıt peçeteye, bir yüzü kullanılmış kağıda, eski kağıt parçalarına yazılmış. Zaman zaman boş kaldığımda bu dosyalarımı çıkarır, notları karıştırır, en olmuşlarını bir büyük zarfa koyarım. İçinde olgunlaşmış 15-20 notu olan zarfı hep yanımda, el çantamda taşırım. Nerede, ne zaman boş kalsam, bu olgunlaşmış öykülerin en olgunlaşmış olanını yazmaya başlarım. Bu öyküyü de ilk notunu yazdığımdan 7 ay sonra İzmir'de, Karşıyaka'da, onların evinde Uşkun'la birlikteyken 8 Eylül 1985 Pazar günü geliştirmişim. Notu 5 sayfa olarak genişletmişim. O 5 sayfanın son sayfası 3 sayılı notu buraya ekliyorum. Uluslararası kongrede bakar, yok. Yargıç çağırır, kalkar, 3-5 kez bakar, yutkunur. Savunmamı şimdiye dek yaptım. Gelse, dinlese aklanabilirdi. İdamı bilmiyordu. Anlamıyordu yargıcın dediklerini. Asker indirir sanık yerinden. O dinlemedikten sonra her kadını kadınlarımdan biri olarak fizikçe anlatacağım. Nişantaşı, 18 Kasım 1985. Çağdaşım olan ünlü tanınmış Türk şairlerinin hepsi de herkesçe bütün şiir okurlarınca anlaşılan şiirleriyle ünlerini, tanınmışlıklarını sağlamışlardır. Ama sonradan anlaşılırlıktan vazgeçip anlaşılmazlıklara yönelmişlerdir. Herkesin, her şiir severin anladığı şiirden neredeyse kendilerinden başka hiç kimsenin anlamadığı, ancak çok süzülmüş, seçkin, seyrek aydının anladığını söylediği şiirlere dönmüşlerdir. Örnek mi? İşte, Fazıl Hüsnü Dağlarca, anlaşılmaza en az yönelen. Behçet Necatigil, aşırı biçimciliğiyle anlaşılmazlığa saplanan. Metin Eloğlu, sözcüklere bilinen anlam dışında anlamlar yüklemekle kalmayıp, söz dizimlerini kendince uydurarak büsbütün anlaşılmazlığın doruğuna çıkan. Melih Cevdet, duygudan gittikçe uzaklaşarak salt, aklın ve mantığın kuruluğuyla deformlar yaptığından zor anlaşılan. Oktay Rifat, nice az kişi anlarsa şiirlerinin onca değerli olduğu izlenimini veren ve sıkça biçimini de değiştirdiği şiirlerinde yaşlı züppelerin gençliğe ve alafranga züppeliğe hevesini gösteren. İlhan Berk, Batı'da çağdaşı olan, özellikle Fransa'da, bütün moda şair akımlarının, politik akımların da en aşırı öykünmeciliğini yapan. Turgut Uyar, kendini yani şiirini ille de sürekli değiştirerek yenilik yapmak zorunluluğu duyan. Bu şairler yazdıkları kitaplarını kronolojik sırayla anlaşılırdan anlaşılmazlığa doğru değil de tersine, son kitaplarından ilk kitaplarına doğru yazmış olsalardı, yani son şiir kitapları ilk şiir kitapları, ilk şiir kitapları da son şiir kitapları olsaydı ve sondan başa doğru kitapları yayımlasalardı, bugünkü kertede ünlü tanınmış olurlar mıydı? Nah olurlardı. Burada güzel olmayan bir halk deyimi kullanmışım. Kitabı almıyorum. Vakıf 24 Kasım 1985. Plastik sanatlarla anlatı sanatlarının ve özellikle edebiyatın bence en büyük ayrımı şu. Doğalın, normalin, uyumlunun, düzünün, olağanın, dinginin, durağanın, biteviyenin, değişmeyenin ya da değişkenliği belirgin olmayanın. Çünkü hiç değişmeyen olmaz. Edebiyatın şiiri, öyküsü, romanı, oyunu, müziği, tiyatrosu olmaz, olamaz. Çünkü olağanın, doğalın, durağanın dramı yoktur. Dram olmayınca da edebiyatı olmaz. Oysa doğalın, normalin, değişmeyenin fotoğrafı, yonutu, resmi olabilir. Özellikle edebiyat bir anlatı olarak bir marazın güzellik biçimine dönüştürülmüş ürünüdür. Nasıl inci istiridyenin bir hastalığının ürünü olan bir güzellikse, edebiyat da insanın hastalıklarının ürünü olan bir güzelliktir. O hastalığın güzellik biçimine sokulmuş olanıdır. İnci istiridyenin hastalığa karşı kendini koruması olduğu gibi, edebiyat da insanın ruhsal hastalıklarına karşı kendini koruması için oluşur. 11. ayrımın sonu, sayfa 148.